Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim, Bir Alim Bir Eser programımızın yeni bir bölümüyle huzurlarınızdayız. Erkam Radyomuzdan hepinize gönül dolusu muhabbetlerimizi sunuyoruz. Kıymetli dostlar, en son dinlediğiniz programımızda, Bir Alim Bir Eser programımızda, İmam Gazali Hazretleri'nin Ledün Risalesi başlıklı çetin bir eserine başlangıç yapmıştık. Er Risaletül Ledünniye Semerkant yayınları tarafından çıkmış. Benim elimdeki nüsa en azından. Efendim, ve bu eser çok önemli, günümüze de ışık tutan, günümüzde de bir ihtiyaca karşılık gelen, bir soruya, bir probleme karşılık gelen mühim bir meseleyi tartışıyordu. Efendim, yakın dostlarından biri İmam Gazali'ye bir gün gelmiş ve ilim dediğimiz şey sadece gözlemle, deneyle, akıl yürütmeyle, kitaplarla, okunarak vesaire elde edilen rasyonel bir çıkarım yoludur. Bundan elde edilen ürünlerdir. Bunun dışında başka bir şey yoktur diyen bir alimin görüşlerini kendisine aktarmıştı. İmam Gazali de o kişi insan ruhunu, insan nefsini tanımamış, ilmin mahiyetini tanımamış, ben onun ne olduğunu sana bildirmeye gayret edeceğim demişti ve kitabın yolculuğu böylece başlamıştı. Ben de bir hayli efendim kendimce yorumlarda, kanaatlerde, arz-ı kanaatte bulunmaya gayret etmiştim. Kitabı sizin dünyanıza daha anlaşılır bir şekilde taşımaya çalışmıştım. Merak eden dostlarımız varsa, ki merak etmeliyiz, merak ilmin hocasıdır diyoruz. Merak etmeyen bir insandan hiçbir şey beklenemeyeceğini net bir şekilde söylüyoruz. Erkam Radyomuzun efendim internet sitesindeki Bir Alim Bir Eser programının kayıtlarına bakılabilir. Bir önceki kaydı efendim dinlemek mümkün. Ledün Risalesi ile ilgili girizgah kabilinden ilk programda neler söylenmiş, ne gibi analizler yapılmış, bunlara bir bakmanız şahsen tavsiyemdir. Bu ikinci programımız çünkü. Efendim, ikinci programımızda nefis ve insan ruhunun mahiyeti anlaşılmadan ilmin mahiyeti anlaşılamaz. Bu ilmi ledün mevzu da anlaşılamaz. Ledün sadece Allah'ın katından demektir. Allah'ın katından gelen bir bilgiyi işaret etmekten ziyade onun cenahından, onun zaviyesinden, onun katından olmak sıfatını ifade eder. Bunun ötesinde bir anlamı yoktur diyen bir görüş var. Ama bu görüş insan ruhunun derinliklerindeki özellikle ilhama açık, müşahadeye açık, ondan sonra iki kere iki dört eder keskinliğindeki rasyonel bilgilenme, bilgi edinme tarzının dışında başka bir akış kanalı olduğunu ihmal ediyorlar diye söylemiştik. Ve nefis ve insan ruhunun mahiyetini anlamak üzere bir bahsin kapısına gelmiş durmuştuk. Buradan ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Ey kardeşim, bilmiş ol ki Allah-u Teala insanı iki muhtelif şeyden yaratmıştır. İnsanın yaratılışı ikilidir. Daha doğrusu yaratılış ikilidir. Buna dualite deniyor biliyorsunuz. Yani her şey zıttıyla kaim olacak şekilde yaratılmıştır. Eşya zıttıyla kaimdir. Ve zıtların birliği vardır. Karşılıklı tenasübü, uyumu söz konusudur. Birincisi cisimdir. Et, kemik, sinir, üzerimize taşıdığımız beden ve eşya, taş, ağaç, kuş, börtü, böcek, duvar, masa, sandalye, elma vesaire işte. Bunların hepsi cismaniyeti ifade ediyor. Ki bu zulmanidir. Zulmani demek karanlıklıdır. Karanlıklı demek aslında yani geriye bir cüruf bırakır ondan sonra ve bu fani olmaya, kaybolup gitmeye mahkumdur. Onu kesiftir, yoğundur, geride bir artık bırakır, cüruh bırakır, latif değildir, şeffaf değildir. Ondan sonra ve kaybolmaya, fani olup, kaybolup gitmeye mahkumdur diyoruz. Kesif, katı, donuk, yoğunluğu bulunan bir mahiyettedir. Sonradan meydana gelmiştir. Hadistir derler efendim eski kitaplar. Lütfen bizim hadislerle karıştırmayın. Sonradan meydana gelmesi anlamında eşyanın hadis olduğunu söylerler. Sonradan meydana gelen ve bozulmayla yüz yüze olan, yani tagayyür ve tebeddüle maruz kalan, değişen ve dönüşen, bozulan ondan sonra bir mahiyettedir. Organik ve kimyasal bileşiklerden oluşur. Moleküller vardır, atom altı parçacıklar vardır. Bu moleküllerin bir araya gelerek dokuları oluşturması vardır. Kimyasal hormonlar vardır, kimyasal bileşenler vardır vesaire. Ve varlığının devamını harici faktörler olmaksızın sağlayamaz. Yani insan vücudu ve diğer maddi varlıklar kendi varlıklarını kendisinin dışında bir şeye borçludurlar. Ağaç, misal, su olmadan varlığını devam ettiremez. Su, hidrojen ve oksijen elementleri efendim bir araya gelmeden ne yapamaz? Hidrojen ve oksijen bir araya gelip buluşmadan varlığını devam ettiremez gibi bunu silsile halinde götürebilirsiniz. Bütün eşya, bütün mükevvenat, bütün yaratılış mümkün varlıktır. Vacip varlık değildir. Vacip varlık, varlığı bizzat kendisine olandır ki biz bunu anlayamayız. Aramızda mahiyet farkı vardır. Mümkün olanlar vacibi anlayamazlar. Çünkü bizim varlığımız bir başkasının varlığına bağlıdır. O çektiği zaman yaratmasını bizim varlığımız söz konusu olamaz. Mümkün demek efendim varlığı bizzat kendisinden olmayan bir başkasına borçlu olan demektir. Bir benzetme yapmak gerekirse bir ressam var. Ressam fırçasını tuvale değdiği andan itibaren, fırçasını bir noktaya değdirdiği andan itibaren tuval var oluyor. Öyle hayal edin. Hayal gücü mühimdir. Ondan sonra üzerindeki boyalar var oluyor, çizgiler var oluyor, figürler var oluyor vesaire. Yani bütün o aksamın fırçanın ucunun dokunmasıyla var olduğunu düşünün. Fırçanın ucu çekildiği zaman bütün o tuval, görüntü, resim hepsi gidiyor. Aynen bizim varlığımız da böyle bir varlıktır. Mümkün varlıktır. Evet, vacip varlık değildir efendim. Evet ve karmaşık bir yapıdadır, bileşiktir, mürekkeptir. Diğeri ise yani vacip varlık dediğimiz şey münir, aydın, idrak eden, fail, muharrik, hareket ettiren, müessir, tesir eden, cisim ve organları tamamlayan, ondan sonra bir cevher olan ruhtur. Mesela ruh bizdeki varlık cinsinden bir varlığa sahip değildir. Ruhun varlığı eşyanın varlığıyla efendim kıyaslanacak kabilden değildir. Başka bir cevherdir yani. Bu cevher bizim cismimizin ya da maddi varlıkların cevheri gibi değildir. Evet. Allah-u Teala cesedi besin maddelerinden meydana getirdi ve kanın molekülleriyle büyüttü. Bu binanın temelini kurdu, direklerini dikti, etrafını sınırladı ve kendi emrinden ondan sonra mükemmel ruh cevherini onda ortaya çıkardı. Ruh üflenmiştir ve alemi emirdendir. Alemi emir bizim şu alemi şehadetten gözlenen, gözlemlenen alemin dışından başka bir cevherdir. Başka bir alemdir ve başka bir cevhere işaret eder ruhun oradan olması hasebiyle. Bu ruhla gıdaya ihtiyaç duyan, şehveti ve gazabı harekete geçiren, kalpte bulunan ve vücudun bütün azalarına duygu ve hareket dağıtan, hayatın devamını sağlayan kuvveti kastetmiyorum. Yani vücut enerjisini kastetmiyorum. Çünkü vasıflarını saydığım bu ruha hayvani ruh denir. Şimdi İmam Gazali'nin çok sık kullandığı tasniflerden biridir bu aziz dostlar. Ruhu üç kısma ayırıyor. Hayvani ruh, nebati ruh ve insani ruh diye. Yani canlılık veren her türlü unsuru ruh olarak kabul etmiyor. İnsani ruhun o insandaki natıkayı, hani nefsi natıkayı uyandıran, harekete geçiren ruhun cevherinin farklı olduğunu söylüyor. Belki o bize üflenen ruhun farklı tezahürleri, farklı yansımaları gibi bunu ele alıyor. Başka eserlerinde de bu tasnifleri fazlasıyla görmek mümkün. Mesela Me'arıcül Kuds diye bir eseri vardır. Orada görürüz. İhya'da değişik bölümlerde görürüz. Tehafütül Felasife, Makasıdül Felasife'de görürüz. Başka eserlerinde de bu tasniflere rastlıyoruz. Evet, his, hareket, şehvet ve gazap kuvvetleri onun askerlerindendir. Hayvani ruhun askerleri nelermiş? Duygular. Efendim, hareket, insandaki hareket, şehvet, o tutku insandaki her türlü şehveti de düşünebiliriz ve gazap, öfke kuvvetleri onun askerlerindendir. Gıda isteyen, tasarrufa sahip, karaciğerde bulunan kuvvete ise tabii ruh denir, nebati ruh da deniyor buna. Sindirim ve boşaltım bunun emrindedir diyor. Şekillendirme, üreme, büyüme, gelişme ve tabii kuvvetlerin hepsi bedenin hizmetindedir. Beden de hayvani ruhun hizmetindedir. Çünkü beden kuvvetini hayvani ruhtan almakta, onun harekete geçirmesiyle, hareket vermesiyle iş görmektedir. Ama diyor, ben tek başına ruh kelimesini kullandığım zaman, şimdi maksat açıklıyor, lütfen dikkat ediniz. Ben tek başına ruh kelimesini kullandığım zaman, düşünme, hatırlama, hafıza, tefekkür, ayırt etme özelliği bulunan, kalbi ve akli idrake sahip, ilimleri kolayca öğrenen, değil mi? Hemen öğreni veriyoruz, hemen anlayı veriyoruz, hemen kavrayı veriyoruz. Bakın burada bir şey var, bir sır var. Yani çok zor meseleleri bile bir anda kavrayı veren bir yapı var, bir mahiyet var bizde. Soyut tasavvurları kavrama kabiliyeti. Mesela ben size az önce bir örnek verdim. O örneği hemen zihninizde canlandırabiliyorsunuz. Bunu yapan ruhtur işte. Bizim gerçek kastettiğimiz ruhtur. Soyut tasavvurları kavrama kabiliyeti olan mükemmel cevheri kastediyorum. Ruh deyince neyi kastediyorum dediğini çok güzel izah etti. Düşünme, hatırlama, hafıza, tefekkür, temyiz özelliği bulunan, kalbi ve akli idrake sahip, ilimleri kolayca öğrenen, soyut tasavvurları kavrama kabiliyeti olan mükemmel cevheri kastediyorum. Bu cevher diğer ruhların ve kuvvetlerin kumandanı, padişahı olup gerek hayvani ruh, gerek tabii ruh ve beden onun emrindedir. Hem hayvani ruh, hem tabii ruh, nebati ruh onun emrindedir diyor, ona bağlıdır diyor. İşte gerçek ruhun yansımaları bedende farklı şekilde kendisini canlılık, hareket, tutku, şehvet vesaire hareket gibi değişik şekillerde gösterebiliyor. Nefs-i natıka da denen bu ruh cevherinin her meslek erbabına göre bir ismi vardır. Manevi meslekleri kastediyor burada. Meslek efendim süluk edilen yol demektir. Yani yapışılan, devam edilen, yürünülen yol demektir. Hükema, mesela filozoflar bu cevheri nefs-i natıka diye isimlendirmişler. Kur'an nefs-i mutmainne diye ifade ediyor. İlahi emirle oluşan ruh, mutasavvıflar kalp diye isimlendirmişlerdir. İhtilaf isimlerdedir. Mana tek olup onda hiçbir ayrılık yoktur. Ayrılık, ayrılık yok. Mana tek. Evet. Nefs-i natıka ne yapıyor? Canlı, faal, İdrak eden bir cevher, biz ne zaman yalın halde ruh veya kalp kelimesini kullanırsak onunla bu cevheri kastederiz diyor. Şimdi tasavvuf erbabı ise hayvani ruhu ne olarak ifadelendirmişler? Nefis. İşte nefisten kasıt aslında bizde o maddi hareket kısmını oluşturan, bizdeki maddi dürtüler, istekler, arzular kısmını oluşturan hayvani ruhtur. Bunu böyle nefis diye ifade etmişler. Evet, nefis kelimesi şeriatta da bu manada kullanılmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en azgın düşmanın nefsindir buyurmuştur. İki yanın arasındaki nefsindir. İnsanın en azgın düşmanı iki yanının arasındaki nefsidir diye pekiştirmiş ve açıklamıştır. Evet, bu kelimeyle aziz dostlar şehvani ve gazabi, yani hem şehvet tutkular var hem öfke var. Bakın öfke ayrı bir kategori olarak ele alınıyor. Öfke meselesi çok önemlidir. Öfkeyi kontrol çok önemlidir. Öfke ile nefsin şımarıklığı, nefsin azgınlığı arasında bağlantı vardır. Nefse gelen gıdanın, nefsi kuvvetlendirecek unsurların alınmasının arasında irtibatlar, bağlantılar vardır. Buna dikkat etmemiz lazım. Gazabi kuvvetleri işaret etmiş ve bunların kalpte doğduğunu ifade etmiştir. Yani bunlar nefsin farklı tezahürlerinde kendisini gösteriyor diye ifade etmiştir. Şimdi biraz bilgi vermeye çalıştım. Kitapla da sizi efendim tanıştırayım diye bazı bahisleri aktardım efendim. Ama İmam Gazali meseleyi bir noktaya taşıyor. Bakın ne diyor. Ey kardeşim, isimler arasındaki farkları anladıktan sonra bilmiş ol ki, tahkik ehli, yani meseleleri araştıranlar, künhüne vakıf olmaya çalışanlar, bu ruh cevherini muhtelif ibarelerle tarif etmektedirler ve bu meyanda farklı görüşler serdetmektedirler diyor. Farklı görüşlerin ne olduğunu bize tek tek anlatıyor. O görüşler arasındaki farklılıkları ortaya koymaya çalışıyor. İnsan ruhunun ve insan nefsinin mahiyetinin ne olduğunu anlatmak üzere ruh konusunda söylenmiş farklı fikirleri tek tek tadad ediyor, arz ediyor, izah ediyor, ortaya koyuyor. Lütfen bu eseri inşallah edindiğinizde siz de bu detaylara yoğunlaşacaksınız. Bunları düşüneceksiniz. Üzerinde imali fikir edeceksiniz inşallah. Çünkü biz bunu radyo diliyle, radyo lisanıyla konuşacak durumda değiliz. Evet, şimdi burada bütün bu görüşleri saydıktan sonra ruhun nasıl bir cevher olduğunu, başka alemle, alemi gayb'la irtibatını, Rabbimizle olan irtibatını, tabii ruhtan, hayvani ruhtan ayırdığını, bunların üzerinde bir kumandan olduğunu ve bu kumandanın farklı askerlerinin bulunduğunu, bunların hepsini izah ettikten sonra getiriyor yine meseleyi ilme bağlıyor. Çünkü zaten Risaletül Ledünniye'deki temel konumuz neydi? İlmin kaynağı, ilmin mahiyeti. İlim sadece sebep-sonuç zincirinin bir meyvesidir diyen bir somut bakış, bir de ilmin başka boyutunun olduğunu, insan ruhuyla, nefsiyle bağlantılı başka bir boyutunun olduğunu söyleyen bir yaklaşım. Bu iki yaklaşımı billurlaştırmak için ne yapıyordu İmam Gazali? İnsan ruhunun mahiyeti üzerine analizler yapıyordu. Biz de kısaca bunları size arz etmeye çalıştık. Evet, ey kardeşim, insan ruhunun hallerini, bedenin ölümünden sonra varlığını devam ettirdiğini, ilme olan aşkını ve arzusunu öğrendikten sonra artık senin ilmin kısımlarını bilmen gerekir diyor Gazali. Yani insan ruhunun ilme bir düşkünlüğü var. İlimden bir lezzet alması var. Bu yemekten, içmekten aldığınız lezzetten farklı bir lezzettir. Onların üstünde bize lezzettir. Bilme lezzeti, ilim lezzeti. Bu da ruhun enteresan özelliklerinden biridir. Onu da bize söylüyor. Şimdi diyor ki, ilmin kısımlarını bilmeye ihtiyacın vardır diyor. Evet sevgili dostlar. Efendim ilmin kısımlarında bakınız Gazali neler söylüyor bize. Ey kardeşim. Bilmiş ol ki ilim şer'i yani dini ve akli olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ayrımı daha önce söylemiştim. Bu ayrım sadece kategorik bir ayrımdır. Sadece sınıflamak için yapılmış bir ayrımdır, tasnif için yapılmış bir ayrımdır. Bu ayrımı keskin, birbirinden kopuk iki kompartıman gibi algılamak tarihi bir yanılgıdır. Çünkü akıl da dine dahildir. Akli ilimler diye aslında özünde bir şey yoktur. Dini ilimler diye bir şey yoktur. Sizin Allah adına vahyin temel ölçülerine, sünnetin temel esaslarına uygun olarak sahih güzel bir bakış açısıyla, nazarla baktığınız her şey dini ilimdir. Dini ilim sadece kelam, hadis falan değildir. Yani siz astronomiye de Allah adına bakıyorsanız öyle bir bakış açısına sahipseniz o da dini ilimdir. Akli ilim denilen şey akıl dine ait olduğu için akıl Allah'ın yarattığından, yaratılışından, yaratışından ayrı bir şey olmadığı için o da dine dahildir. Ama bu kategorik bir ayrımdır. Yani belli şeyleri daha net anlaşılır hale getirmek için yapılan bir sınıflamadır. Ümmetin belki bu konudaki en büyük hatalarından biri, çok büyük laf etmeyelim, işte bu ayrımı bazılarının mutlaklaştırmış, sanki gerçekten böyle bir ayrım varmış gibi akli ilimler, dünyevi ilimler, dini ilimler diye bir ayrım yapmasıdır. Efendim, dünyaya Allah adına baktığınızda din olur. Dünya Allah'ı bize gösterecek, tanıtacak şekilde yaratılmıştır. Çünkü dünyanın Esma-ül Hüsna'nın tecellilerinden başka bir mahiyeti yoktur. Yerilen dünya bizim aşağı baktığımız, aşağı yönüyle, bayağı gelip geçen yönüyle muhatap olduğumuz, hayvani ruhla muhatap olduğumuz yönüdür. O bizden kaynaklanır. Dünyayı duğun yapan biziz. Dünya bizde içkin, bizde müdahil, bizde gömülü. Dünyaya biz Allah adına bakmadığımızda onu duğun yapıyoruz. Yoksa dünyanın bir suçu yok, yaratılan nimetlerin bir suçu yok. Onu dünya yapan efendim nefsi emmarenin bakışıdır, yaklaşım tarzıdır. Yoksa dünyanın kendi başına bir suçu yoktur. Bunları daha önce söylemiştim, arz etmiştim. Dolayısıyla efendim bu ayrıma biz kategorik, sadece sınıfsal tasnif için yapılan bir ayrım gözüyle bakacağız demiştim. Evet, fakat hakiki alimler nazarında şer'i ilimlerin çoğu akli, akli ilimlerin çoğu da şer'idir. Bakın aslında İmam Gazali söylemiş bunu. İşte sonradan biliyorsunuz hani şeyh uçmaz mürit uçurur mantığıyla uçuranlar olmuş. Meseleyi bambaşka boyuta taşıyanlar olmuş. Çünkü niye? Taklitçilik hakim olmuş. Taklitçilik hakim olunca Gazali'nin yaptığı tasnifi satır aralığında ne söylediğine hiç bakmadan olduğu gibi tarihe, zamana, eşyaya, varlığa, ilimlere mal etmişler. Ve bunu da böyle papağan gibi maalesef tekrarlayıp durmuşlar. Bunlar olmuş, bunlar yaşanmış. Ama bakın İmam Gazali diyor ki, hakiki alimler nazarında şer'i ilimlerin çoğu akli, akli ilimlerin çoğu da şer'idir. Yani bunlar birbirinin ayrısı gayrısı değil. Hepsi Allah'ın yarattığı mahlukat ve buradan elde edilen prensipler, bunların kanunları, bunlar üzerindeki çıkarımlar. Evet, eşyayı bu şekilde kavramak için nurani bir nazara sahip olmak lazımdır. Nurani bir nazar, aydınlatan, ruşen kılan efendim bir bakış açısına, nazara, düşünme tarzına, tefekkür üslubuna sahip olmak lazımdır. İşte buna sahip değilseniz o zaman baktığınız her şeyi karartırsınız, her şeyi duğun, aşağı yaparsınız, dünya yaparsınız. Yoksa nurani bir bakış açısına göre siz zaten her şeyi uhrevileştirirsiniz, her şeyi latifleştirirsiniz, o kesafeti ortadan kaldırırsınız. Her şeyi Allah'a bir ayna, bir pencere haline dönüştürürsünüz. Evet, nurani bakış açısı temel. Ben ikinci bir şey daha söylüyorum, onu da başka yerlerden istifadeyle size aktarıyorum. Niyet. İnsandaki niyet sistematiği, niyet sistemleri değiştiği zaman bu da eşyanın mahiyetini değiştirir. Eşyayı kesif olmaktan çıkarır, latif olmak durumuna getirir. İki anahtar var yani. İlmi ya dünyevileştiren ya da uhrevileştiren, gerçek ilim haline getiren iki temel anahtar var. Birincisi nazar, düşünme, tefekkür tarzı bakış açısı. İkincisi de niyettir. Niyet de sizin aslında temel ahlaki önceliklerinizi, temel olayları yapmadaki, eylemedeki temel kalkış noktalarınızı ele verir. Bu açıdan iki temel anahtardır. Bunlar simya gibidir. Mahiyeti eşyayı tahir eder, değiştirir. Hani simyada da sıradan madenleri altına gümüşe dönüştürme çabası vardı ya, aynen onun gibidir. Sıradan gibi gözüken şeyi ilme dönüştürür, nazar ve niyet. Öyle bir nurani nazara sahip olursunuz ki baktığınız en adi, en sıradan gibi gözüken şey bir anda ilim haline dönüşür. Öyle bakarsınız yani, öyle algılarsınız. Niyetinizle siz o eşyayı dönüştürür, değiştirirsiniz, başka bir hale sokarsınız. Niyet ve nazar. Evet. Allah bir kimseye nur vermemişse artık onun nurdan nasibi yoktur. Nur suresi. Şer'i ilimler nelerdir diye sınıflamaya devam ediyor. Sınıflama. Bunlar mutlak ayrım değil. Birincisi, şer'i ilimler iki kısma ayrılır. Asli ilimler, ilmi usul ve fer'i ilimler, ilmi furu. Evet. Asli ilimler üç kısma ayrılır diyor. Bunlar tevhid ilmi, Allah'ın zatını ve sıfatlarını araştırmak diye genelde söylenir ama biliyorsunuz zatını anlamak ve araştırmak yasaklanmış bir konudur. Bu ta Hazreti Peygamber döneminde bile ele alınmıştır. Burada daha çok Allah'ın zatından kasıt esmasıdır. Esması ve en fazla şuunatı. Yani yoksa Allah'ın zatını anlamak, uğraşmak, anlamaya çalışmak bizim için vazife değildir. Hatta engellenmiş, yasaklanmış bir yoldur diyorum ben. Ayrıca nebilerin siretini, imam ve sahabilerin yaşantılarını inceler. Hayat, ölüm, kıyamet, ölüm sonraki, ölümden sonraki diriliş, haşir ve ru'yetullah gibi itikadi meselelere açıklık getirmeye çalışır. İlmi tevhid. Efendim, bu ilimle meşgul olan alimler önce Kur'an-ı Kerim'den ayetlere, sırasıyla hadislere, akli delillere, kıyasi burhanlara dayanırlar diyor. Bir kısım ehli kelam, kelamcılar, bir kısım sufiler ve bazı zümreler ondan sonra bu tür konuları ele almışlardır. Bunlarla bazı esasları ortaya çıkarmaya çalışmışlardır. Ondan sonra tevhid ilmi ve kelamla uğraşan alimlere mütekellimin ismi verilmiştir zamanla diyor. Tevhid ilmi kelami meseleleri de içerdiğinden daha çok kelam ilmi olarak da bilinir diyor. Fakat ben şunu söylemek istiyorum müsaadenizle. Felsefileşmiş kelama dikkat etmemiz lazım. Yani bunları akaid gibi itikadi esaslar gibi düşünmememiz lazım. Çünkü ümmetin bu İslami ilimlerle olan tecrübesinde, tarihi seyir içerisinde bazı önceden ihtiyaç esaslı konuşulan şeyler, yani hariçten sonradan gelen sorulara, başka kültürlerin Müslüman olmasıyla, kültürlerden gelen insanların Müslüman olmasıyla ortaya çıkan sorulara hasbi, samimi, Kur'an'dan cevap verme arayışının bir ürünü olan kelam ilminden sonra efendim oradaki meseleleri kendi içinde ortaya konmuş görüşleri birbirine vurdurarak sırf nasıl söyleyeyim bir polemik havası içerisinde, bir cedel havası içerisinde bunu bir felsefi tartışmaya dönüştürmüş ve yıllarca, yüzyıllarca bunu devam ettirmiş bir kelam geleneği de var. Buna biz felsefileşmiş, felsefi kelam diyoruz. Yani Kur'an'ı savunmaya yönelik ortaya çıkan itikadi sorulara cevap vermek üzere yapılan gayretlerle oluşan kelam ilmi başka. Bir de o ortaya konulanlar üzerinden spekülasyon üretmek, tartışma konuları üretmek, kavramlar arası birbirine geçişler, tartışmalar yaparak meseleyi genişletmeye dayalı felsefileşmiş kelamı birbirinden ayırt etmemiz lazım. Bu akaid demek değil yani. Evet, yani işte cevher var mıdır, araz var mıdır? Ondan sonra cüz-ü la-yetecezza ne anlama gelir? Ondan sonra cevheri fert nedir falan gibi. Bir bakıyorsunuz ki bazı felsefi kavramlar akaidin meselesi gibi ele alınmış ve bunlar başlı başına bir mesele, bir tartışma konusu haline dönüşmüş. Kelam ilminin bu aldığı seyre ve bu seyirdeki değişmiş, dönüşmüş haline dikkat etmemiz lazım diye söylemek istiyorum. Evet, ikincisi tefsir ilmi. Tefsir ilmi, Kur'an-ı Kerim eşyanın en muazzamı, en yücesi, en azizi ve en açık olanıdır. Beyan. Bununla birlikte onda her aklın kavrayamayacağı bir takım müşkil noktalar vardır. Yani müteşabihat ve muhkemat dediğimiz şey, müteşabihat vardır. Müteşabihatın ne olduğu, bir kısım muhkemat gibi görünenlerin de müteşabih, müteşabih gibi görünenlerin muhkem olduğuna dair farklı görüşler olduğunu söylemiştim. Yani müteşabihler fix değil. Onlar muhkem olanlar bazıları dışında, bazı temel muhkem, tabii muhkemat var. Onun dışında bir kısmının da düşünmeye, tefekküre açık, yoruma açık olduğunu daha evvel de söylemiştim. Ondan sonra bununla birlikte onda her aklın kavrayamayacağı bazı müşkil noktalar vardır ki onları ancak Allah-u Teala'nın fehim verdiği insanlara, ince kavrayış verdiği insanlar anlayabilir. Zira Peygamber Efendimiz bu konuda şöyle buyuruyor. Kur'an'ın her ayetinin bir zahiri, bir de batını vardır. Ayrıca her bir batının da 7 veya 9 batını vardır. Yani o derinliğin de derinliği var, katmanın da katmanı var. Daha önce hatırlarsanız Muhammed Abid el-Cabiri'den de istifadeyle size anlam katmanlılığından bahsetmiştim. Yani Kur'an metninin, Kur'an ayetlerinin katmanlı bir üsluba sahip olduğunu, anlam katmanlılığı içerdiğini söylemiştim. Tek bir boyuttan, tek bir kattan ibaret olmadığını, tek kata indirgersek buradan zahirilik hastalığından çıkacağını, ondan sonra ve Kur'an'ı, o yüce kelamı, okyanusu bir bardağa sıkıştırmak gibi bir vehameti içereceğini söylemiştim. Kur'an harflerinden her birinin anlamı, her anlamının da işaret ettiği bir şey vardır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün ilimlerle görünen görünmeyen, büyük küçük, akli ve hissi mevcudattan, yaratılanlardan haber vererek, yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bu kitaptadır demiştir, buyurmaktadır. Aklı selim olanlar onun ayetlerini derinlemesine düşünsünler ve ibret alsınlar diyerek insanları tefekkür ve tezekküre davet etmektedir. Aklı selim, düz akıl değil, rasyonel modern akıl değil, efendim yaralı akıl değil, yaralı bilinç değil, vahyin şekillendirdiği, biçimlendirdiği, ihya ettiği, ondan sonra sahih nebevi kültürün ondan sonra yoğurduğu, bu bakış açısının belirlediği bir akıldan bahsediyoruz. Yoksa intellektin pençesinde kıvranan, efendim dünyayı kendi rasyonel kurgularıyla algılamaya çalışan, bozuk felsefenin prensipleriyle her şeyi şekillendirmeye çalışan, kendi küçük yaklaşımını, gücünü evrene, aleme, kainata mühendis kılmaya çalışan bir akıl yapısından ne yapmıyoruz? Bahsetmiyoruz. Aziz dostlar, Kur'an-ı Kerim'in tefsir edilmesi zor bir iş olduğundan hiçbir müfessir tam olarak onun hakkını verememiş. Hiçbir müfessir. Gizli sırlarını çözememiştir. Evet, bütün müfessirler gücü yettiği, aklının erdiği, İlimlere vukufiyetin nispetinde onu izah etmeye çalışmışlar. Fakat hiçbiri kamil manada hakikati söyleyememişlerdir. Tefsir ilmi asli, fer'i, şer'i ve akli ilimlere kılavuzluk eder. Yani işin mayasıdır, temelidir, esasıdır. Tefsir ilmi çok önemlidir ve diğer ilimlerin mayasını oluşturması bakımından ana zemindir, ana düzeydir. Biz bunu farklı bir tasnifle, yine az önce andık rahmetle Muhammed Abid el-Cabiri'den, efendim Faslı meşhur alim el-Cabiri'den hareketle, Arap İslam kültürünün akıl yapısı diye meşhur bir eseri vardır onun. Orada bütün İslami ilimleri üç kısma ayırır. Beyan, bürhan ve irfan olmak üzere ve beyani bilginin, yani Kur'an ve hadise dayalı, Kur'an ve hadisin mayasını çaldığı o temel ilimlerin diğerlerinin hepsinin de temeli olduğunu söyler. Yani bürhani, daha çok bilim ve felsefe diyoruz bürhani. İrfani de işte bizim bu irfan kültürü, sufi efendim kültürü kastediyoruz. Bunların da temelinde aslında tefsirin, hadisin, sarfın, nahvin ondan sonra bulunduğunu söylüyoruz. Çünkü oradaki gramer de tefsir ilminde bir araç olarak kullanılmıştır. Yani Kur'an'ın tefsirinde anlaşılmak üzere o bütün araçlar, aparatlar sonuna kadar istimal edilmiştir, kullanılmıştır. Evet. Dolayısıyla hadis ilmi hepsinin mayasını teşkil eder. Müfessir Kur'an'a lügat, istiare, lafızların terkibi, gramer kaideleri, az önce söylediğim gibi, Arapların örf ve adetleri, ehli hikmetin fiilleri, mutasavvıfların sözleri, kelamı kibar diye geçer biliyorsunuz, cihetinden bakmalı ki onun tefsirinin hakikatine yaklaşmış olsun. Müfessir Kur'an'a tek yönden bakmakla yetinir ve bir tek ilme göre açıklama cihetine giderse Kur'an'ın sırrını çözemez. Kur'an'ın mana boyutu vardır, hikmet boyutu vardır, efendim, sır boyutu vardır. Sır boyutunu da ihmal etmememiz lazım. Yani bir sırlar dünyasına indirgeyelim, her şeyi böyle sırlı büyülü ele alalım, böyle bir toz bulutu içerisinde efendim bir kutsal halka hali oluşturalım. O anlamda söylemiyorum ama bakın ne diyorum. Kur'an'ın mana, hikmet, bir de sır boyutu vardır. Evet, esrar boyutu da vardır. Bunun da asla göz ardı edilmemesi lazımdır diye ifade ediyoruz. Üçüncüsünü de söyleyelim. Bugün huzurdan müsaade isteyelim. Daha sonra inşallah önümüzdeki hafta kitabın geri kalan kısmının mütalasında bitirmiş olalım. Efendim, üçüncüsü hadis ilmidir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Arap ve Acem'in en fasihidir. Fasih derken hikmetli, yerinde güzel konuşan, güzel söz söyleyen, akıcı, beli, her şeyi ifade edebilirsiniz. O Allah Teala tarafından kendisine vahyedilen bir muallim, aklı ile ulvi ve süfli meselelerin hepsini kavrayan, her sözü, hatta her kelimesi esrar okyanuslarını ve rumuz hazinelerini ihata eden bir zat idi. Yani bomboş, tek katlı, tek katmanlı her zaman konuşmamıştır. Mutlaka beşeri yönüyle söylediği sözler olmuştur. Bir koca olarak, bir kumandan olarak, bir baba olarak söylediği sözler var efendim. Ama nübüvvet kimliği altında söylediği sözlerin bizlere kılavuzluk edecek yönleri bakımından baktığımızda bunların birer esrar hazinesi olduğunu da göz önünden kaçırmamamız lazım. Evet, bu sebeple ondan gelen haber ve hadislerin bilinmesi ve izahı çok mühimdir. Bir kişi nefsini şeriata tabi kılıp edeplendirmeden, edep böyle olur, şeriatla olur. Beşeri anlayışlarla edep olmaz. Psikolojiyle edep elde edilmez. Efendim, beşeri bilimlerle, insani bilimlerle edep elde edilmez. Bazı insani hassasiyetler elde edip geliştirebiliriz. Tıpkı bir etik geliştirmek gibi. Ama edebin edep olabilmesi için şeriattan neşv-i nema bulması lazımdır eski tabirle. Evet, nefsini şeriata tabi kılıp edeplendirmeden, şeriatın ölçüleriyle kalbindeki sapıklıkları zail etmeden, Peygamber Efendimiz'in sözlerini hakkıyla kişi kavrayamaz. Demek ki hadisleri hakkıyla, hak olan hadisleri hakkıyla anlayabilmek için de edep lazımdır. O edebi şekillendiren de şer-i şerif olacak efendim. Şeriat olacak, şeriattan gayri bir edep tasavvuru zaten mümkün değildir demiştik. Eğer bir kişi tefsir ilmi ve hadislerin tevili hakkında konuşmak, sözlerinde isabetli olmak istiyorsa, lügat ilmini tahsil etmeli, nahiv ilminde derinleşmeli gramer, İrab, cümle çözümlemesi sahasında uzman olmalı, sarf ilmine sahip olmalıdır. Sarf, nahiv, bunlar zaten hep dil biliyorsun. Lügat da dile dahil. Çünkü lügat ilmi diğer ilimlerin tahsili için bir basamak ve merdiven mesabesinde olup, onu bilmeyen kimse başka ilimlerle öğrenemez diyor. Evet. Ve hadislerin derinliğine inebilmek için de bu dil imkanlarını, araçları, vasıtaları sonuna kadar kullanmak lazımdır diyor. Lügat ilmi hadis ve tefsir ilimlerine giden bir yol. Tefsir ve hadis ilimleri de tevhid ilmine varmada bir kılavuz gibidirler. İnsanların felaha ermesi, ahiret korkusundan kurtuluşu ancak tevhid ilmiyle mümkündür diye bize harika bir özet yapıyor İmam-ı Gazali Ledün Risalesi'nin efendim orta sayfalarında. Ben de dilimin döndüğünce bu tasnifi efendim size arz etmeye çalıştım. Fer'i ilimlere kadar geldim. Bakın asli ilimleri ayırdık kendi içinde, anlattık. Şimdi fer'i ilimlerin ne olduğunu B maddesi olarak bir sonraki programımızda inşallah çalışacağız, ortaya koymaya gayret edeceğiz. Allah'ın bize verdiği güç ve kuvvet ile. Bugün huzurdan müsaade istiyoruz. Hepinize gönül dolusu muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Ve diyoruz ki, ilim karşısında o edebi takınmak için meleklerin söylediği gibi söylemeliyiz. Onların o edepli halini biz de kuşanmalıyız. Ne diyorlardı? Rabbimizin şüphesiz sizin bilmediğinizi ben bilirim diyerek onları susturması, ilmin üstünlüğüne, rüçhaniyetine işaret etmesi, efendim meleklerden de öteye geçebilmenin ancak yine ilimle olduğuna işaret etmesi bakımından, sizin bilmediğinizi şüphesiz ben bilirim demişti Bakara suresini hatırlayınız. Bunun üzerine melekler ne demişlerdi? Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Biz de inşallah böyle demiş olalım efendim. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.